Ayrım 41, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, sayfa 381. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ne demişti? Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi? Haklı ama nedenini bilmesi gerekiyor. Tatlıses'in gitmek istediği Oxford 1167'de Tanrı Işığındır sloganıyla üstadlarca kuruldu. Rector R. Grosseteste ölümü 1253, M. Scott ölümü 1235, A. Neckham ölümü 1217, R. Bacon 1210-1270 gibi üstadların İslam bilimine, Müslüman düşünürlere yoğun ilgisi, kitaplarını tercüme etmeleri İngiliz deneyiciliğini doğurdu. Oxford'un kuruluş temelinde İslam filozoflarının akla dayanan felsefesi vardı. Aslında Tatlıses'in Oxford'a ihtiyacı yoktu. 7. yüzyılda yaşasaydı Urfa'da Oxford denkliğinde Edessa Akademisi'nde okuyabilirdi. Burada teoloji, felsefe ya da tıp bölümlerinden birini seçebilirdi. Üstelik Edessa'nın tıp okulu dönemine göre hayli moderndi. Cüzzam hastanesi bile vardı. Edessa'daki alimler 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar nice öğrenciler yetiştirdi. Diyelim ki İbrahim Tatlıses bu okulu beğenmedi. Şehrindeki Harran okuluna gidebilirdi. Bu dönemin en kaliteli okulunda fıkıh, hadis, kelam, tefsir, felsefe, tarih ve edebiyat gibi bölümlerden birini seçebilirdi. Öğretmenleri de değerliydi. Örneğin 2. Mervan 744-750 döneminde İskenderiye okulunun hocalarından bir bölümü buraya getirtildi. Yani İbrahim Tatlıses Urfa'da hayli iyi okullarda öğrenim görebilirdi. Ama olmadı. Niye? 13. yüzyıl başına kadar altın çağını yaşayan akli yani pozitif bilimlerin İslam coğrafyasında düşünsel gelişimi durdu, durduruldu. İbrahim Tatlıses'in okuyacağı tüm okullar kapatıldı. Oysa her şey ne güzel başlamıştı. Yunan ve Latin kültürü çökerken İslam 6. yüzyılda Arap Yarımadası'nda olağanüstü bir devrim yaptı. Bu feodal devrim düşünsel ve bilimsel gelişmelere kaynak oldu. Üretim teknikleri ve üretici güçlerde büyük değişim yaşandı. Bu durum siyasi birliktelik, merkezi otoritenin oluşması, kurumlaşma, ticaretin gelişmesi, kentleşme, ulaşım, silahlanma, teknoloji, sosyal düzenlemeler gibi atılımların yolunu açtı. Edebiyat, sanat bunun dışında değildi. Müslümanlar İslam dinamizmiyle kısa zamanda büyük fetihlere çıktı. Roma ve Bizans zulmünden kaçan halklar kurtuluşu, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, adalet vaat eden İslam'da buldu. Kimi ise cizye vermemek için Müslüman oldu. İslam nüfusu büyüdü, iktidar maddi zenginliğe kavuştu. İslam coğrafyası düşünsel bir zenginlikle yaşıyordu. Müslüman alimler ardı ardına buluşlar gerçekleştiriyordu. Batı orta çağını yaşarken doğuda erken Rönesans rüzgarları esiyordu. Ancak bu süreç 4 asır sürdü. Detaya girmeyeyim, iktidarı elinde tutan Arapların öteki halkları küçümseyen tavrı, toplumsal sınıfların isteklerine yanıt vermemesi, onları refaha ortak etmemesi, yani zenginliği paylaşmak istememesi sorunlar çıkardı. Bunlara bir de Moğol istilası eklenince Arap yönetimi, yoksul mazlumları baskı altında tutmak için sertleşti, gericileşti. Zararlı düşünceyle yani kuşkuculukla mücadeleye başladı. Hazreti Muhammed'in bilim insanlarının mürekkebi şehitlerin kanından daha kıymetlidir sözü unutuldu veya unutturuldu. Aydınlanma döneminde bir Müslümanın düzeyi sahip olduğu kitapla ölçülürdü. 9. yüzyılda Bağdat'ta 100'den fazla halka açık kütüphane vardı. Küçücük Necef kenti 40 bin ciltli kütüphanesiyle gurur duyuyordu. Oysa ardından bilim insanları, kitaplar, kütüphaneler, ilim merkezleri, inancı sarsacak kötülüğün kaynağı olarak görülmeye başlandı. Yani taassup kazandı. Yenen Gazali, yenilen İbn-i Sina oldu. 13. yüzyıl başında İslam aydınlığı çöktü. İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Farabi, dogmatizme önderlik eden Eşari Gazali düşüncesine yenildi. Evrenin sonsuz olduğunu yazan, Allah'ın yüceliğinin doğanın her alanında keşfedilmesi gerektiğini belirten ve bilginin ilk şartının şüphe olduğunu dile getiren Bağdat merkezli Muntezi ile yenildi. Akli ilimler karşısına nakli ilimler, yani dinsel bilimler ile çıkan eşarilik kazandı. Onlara göre akıl hedef alınan mutlak hakikate ulaşmakta yetersizdi. Aklın yerini sezgi, gönül almalıydı. Böylece inanç ile aklı uzlaştırmak isteyenlere, vahyin akla uygunluğunu arayanlara kafir denmeye başlandı. Ömer Hayyam gibi düşünürler bile Müslüman olduğunu ispat için çalışmalarını bırakıp hacca gitti. Gerçeğin peşinden koşan İbni Rüşd bir eve hapsedilip gözetim altında tutuldu. Sonuçta Doğu aklını kaybetti, aydınını katletti ve Samir Ami'nin deyişiyle kuşkuculuğun yerine Hinduculuktan esinlenen çilecilik aldı. Koskoca İslam coğrafyası rasyonel düşünceden kopan, bilgiyi aramayan ve zaten bilginin ne işe yaradığını anlamayan, basit yorumlarla yetinen, kaba biçimsel kalıplara boyun eğen, cahiliye dönemi inançlarını sürdüren hoşgörüsüz bağnazların elinde kaldı. Düşünceye, bilime düşman katı din adamları ve onların koruyucu iktidarları yüzünden İslam feodalizm bataklığına saplanıp kaldı. Akıl inanç tartışmasında kaybeden Urfa'da İbrahim Tatlıses'in okulları oldu. Urfa'daki öğretim şeyhlere, şıhlara bırakıldı. İbrahim Tatlıses bırakın okumayı, mağarada yaşamaya mahkum edildi. Ben Tatlıses diye yazıyorum, siz bunu Erdoğan diye de okuyabilirsiniz. Erdoğan'ı ortaya çıkaran cahiliye dönemidir. Erdoğan'ın referans kaynakları hurafe oldu. Emperyalist egemenlerin öğrettiği dini gerçek sandılar. Oysa Bağdat, Endülüs, Sicilya, Şam, Semerkant, Horasan, Kahire, Herat gibi İslam'ın bilim merkezleri inkar edilebilir mi? Bilimsel ve teknolojik birçok buluş, keşif buradan batıya gitmemiş midir? Yüzlerce Müslüman düşün adamı, filozof nasıl görmezlikten gelinebilir? Batılılar Platon, yani Eflatun'u bile Müslümanlardan öğrenmedi mi? Eski Yunan bilimini yeniden düşünen ve ona özgün katkılar yapan Müslüman alimler yok sayılabilir mi? Rönesans ortalarına kadar Avrupa'da yazılmış bütün aritmetik kitaplarının kaynağı Harezmi'nin 788-850 Hesabı Hindisi değil mi? Ondalık kesirler sistemini Gıyasettin Cemşit'ten 1380-1437 öğrenmediler mi? Trigonometriyi bütün esaslarıyla Ebul Vefa Buzcani 949-98 yeniden kurmadı mı? Matematikte devrim yaratan sıfırı 976'da Muhammed bin Ahmet keşfetmedi mi? Batı simyadan bilimsel kimyaya geçilmesini Müslümanlara borçludur. Evrim düşüncesini, modern optiğin ilk tohumlarını İbni Heysem'in 957-1029 attığı gerçeğinin üstünü örtemezler. Biz hala tartışmasını yapıyoruz. Alkol sözcüğü bile doğudan batı dillerine geçti. Sadece bir tek sözcük değil dillerine geçen. Kimya, cebir, ziraat, botanik, narenç, zafran, suda, kutun, nilüfer, şarap ve yüzlercesi. Potasyum, amino asit, sodyum, nitrat ve civanın üretimini kim buldu? Çeliğe ilk su veren Müslümanlar değil mi? Katarakt, çiçek ve kızamık hastalığını ilk kez Müslüman alimlerden okudular. Cerrahi müdahalelerde uyuşturucu kullanmayı, yüksek ateşi soğuk su banyosuyla düşürmeyi, damardan kan akıtma gibi tedavi yöntemlerini Müslüman tıp adamlarından öğrendiler. Bugün sıklıkla dile getirilen insan bedeninin doğal iyileştirici yeteneğini ilk keşfedenler de Müslüman tıp adamları değil miydi? İçi delik iğneyi 1256'da Al-Mahuse'nin bulduğu gerçeği reddedilebilir mi? Şam'da 1298'de ölen İbni Al-Nafis, Portekizli servete atfedilen kan dolaşımı sistemini ondan 300 yıl önce keşfetti. Kağıt daha Avrupa'ya gitmeden Semerkant'ta kağıt fabrikası vardı. Yazıyorlar matbaayı Gutenberg bulmuş. Matbaayı Çinliler buldu. Türkler aracılığıyla Araplara geçtikten sonra Avrupa'ya gitti. Gutenberg sadece harfleri ayrı ayrı oymayı başardı. Güya pusulayı da G. D'Amalfi icat etmişti. Pusula da aynen matbaanın izlediği seyirle batıya ulaştı. Taberi'siz 839-922, Mesudi'siz ölümü 956, İbni Miske Veyh'siz ölümü 1030 tarih yazılırsa ancak bu kadar yazılabiliyor demek ki. Bizans döneminin en büyük kütüphanesi Eskenderiye Kütüphanesi'ni yakarken İslam coğrafyasının her yanında kütüphaneler açıldı. Dante'nin İlahi Komedyası üzerinden Muhiddin Arabi'nin etkisi yatsınabilir mi? Binbir Gece Masalları'nın Goethe'den Marquez'e kadar batılı yazarlar üzerindeki etkisinden bahsetmeye gerek var mı? Avrupalıların çok övündükleri klasik müziğin sol anahtarı ve beş hatlı notayı bile ilk Müslümanlar kullandı. Doğru dürüst su kanalları bile yapamıyorlardı. Tarım tekniklerini El Avam'ın Kitabül Hulasesinden okuduklarını bilmiyor muyuz? Christoph Kolomb'un 1498'de Haiti'den yazdığı mektuba göre Amerika'nın keşfi İbni Rüşd'ün kaydettiği bilgiler sayesinde gerçekleşti. Ulu Bey'in hazırladığı dünya haritasının kaşif kaptanlara rehberlik ettiğini bilmeyen mi var? İhvan-ı Safa ile Darwin arasındaki paralelliğin Batı'da 1878'de kurulduğundan haberdarlar mı? İşte İbni Tufayl, David Hume olmak üzere batılı düşüncelere etki etmiş bir alimdi. Lamarck ve Darwin'den yüzyıllar önce Cahız genel biyolojik evrim teorisinin temellerini attı. Yani Cahız Darwin'in öncüsüydü. Nazzam İbni Miskeveh, İbni Sina, İbni Haldun Mevlana. Bu Türk ve İslam düşünürlerinin her biri değişik görüşlere sahip olsa da büyük canlı grupları arasındaki evrimsel geçiş konusuna kafa yordular, kalem oynattılar. Erdoğanlar da İslam'ı bilmiyor, okul kitapları dışında ne okudukları konusunda kuşkularım var. İslam düşmanı sandıkları Mustafa Kemal kadar İslam üzerinde çalışma yaptıklarını sanmıyorum. Tarih 27 Kasım 1916, Birinci Dünya Savaşı yılları. Mustafa Kemal Siirt'i teftişe çıktı. Alfons Daudet'in Safo adlı romanını bitiren Mustafa Kemal yanına yeni bir kitap aldı. Allah'ı inkar mümkün müdür? Yazarı Vahdet-i Vücuda inanan İttihad-ı İslam ve Hikmet-i Ceride-i İslami adlı dergiyi çıkaran Osmanlı'nın önemli modernist din bilgilerinden, kimilerine göre İttihatçıların 1914'te öldürdüğü Şehberderzade Filibeli Ahmet Hilmi'ydi. Mustafa Kemal kitabı 3 günde bitirdi. 3 Aralık tarihli günlüğüne bu kitabın özetini yaptı, düşüncesini belirtti. İlim ve fen yolundan yürüyenlerin makbul olduğunu yazdı. İmam Gazali, İbni Rüşd, İbni Sina hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Düşünebiliyor musunuz? Cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal salt savaş stratejisine kafa yormuyor. Batılı uzmanların bile en önemli savaş stratejisi dehası olarak kabul ettikleri Mustafa Kemal sadece savaş kitabı okumuyor, yazmıyor. Hayatı kavramaya çalışıyor. Düşünüyor, soruyor, arıyor. Ve bunu kanın oluk oluk aktığı cephedeki çadırı içinde yapıyor. Mustafa Kemal'i Atatürk yapan bu süreçtir işte. Sürekli altını çizmek zorundayım. Erdoğanlar ne Atatürk'ü ne de İslam'ı biliyor. Sadece sinirleniyorlar, kabalaşıyorlar. Böyle anlarda Erdoğan sürekli aynı sözleri tekrarlıyor. Bir yanağına vur, öbür yanağını çevirirsin anlayışına da sahip değiliz. Kusura bakmasınlar, öyle yanak bizde yok. Böyle yanak bizde yok. Çünkü adalet bu değildir. Kusura bakmasınlar, yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Bunu da bilmeleri lazım. Bir yanağına vur, öbür yanağını çevirsin. Kusura bakmasın, öyle yanak bizde yok. Bu sözün kime ait olduğunu bilmiyor mu? İsa peygambere. Bu söz Fransızca diline bir deyim olarak da girdi. Fender l'autre jour. Kutsal kitapta yazdığı gibi, Matta 5.39, sağ yanağına vurana sol yanağını da çevirmek anlamına geliyor. Luka İncil'i. Bir yanağına tokat atana diğer yanağını çevir. Luka 6 Taksim 29. Matta İncil'i 5. Bab 39. Fakat ben size derim, kötüye karşı koma ve senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir. Devamı 5 Taksim 40. Ve eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse ona abanı da bırak. 5 Taksim 42. Ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa onunla 2 mil git. 5 Taksim 42. senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme sözü hoşgörü ve barışın sembolü. Sahiden Erdoğan'ın dini bilgisi zayıf, İmam Hatip'te Kur'an-ı Kerim dersinden ikmale kalmış birinin bilgisi ne olabilir ki? Buna rağmen siz Erdoğan'ın yaptığı dinciliği eleştirdiğiniz zaman söylemediğini bırakmıyor. Bir örnekle bu meseleyi kapatayım. Alman filozof Kant'ın felsefe tarihinde özel bir yeri vardır. 18. yüzyılın büyük kısmını kapsayan hayatında aydınlanma düşüncesinin en kapsamlı ve en tutarlı sentezini gerçekleştiren düşünürdür. Kant, Basit Aklın Sınırları İçinde Din, 1973 başlıklı kitabının sunuşunda, ahlakın pratik akıl sayesinde kendi kendine yettiğini ve hiçbir şekilde dine ihtiyacı olmadığını yazdı. Dinin akılla sınırlandırılması 2. Friedrich Wilhelm'in tepkisini çekti. Kant'a mektup yazdı. Hristiyanlığın ve kutsal yazıların temel öğretisinin çarpıtılmasından ve aşağılanmasından ne kadar üzüldüğünü belirtti imparator. Bu kibarlık karşısında Kant mektubunda mecburen yanlış anlaşıldım. Hristiyanlığa karşı büyük saygım vardır ve bunu çeşitli şekillerle ifade ettim diye yazdı. İmparator ile filozof ilişkisi bundan 200 yıl önce böyle gerçekleşti. 200 yıl sonra bir Erdoğan'ın dincileşme sözünü eleştirenlere yapmadığı hakaret yok. Fark bu. Düşünce tarihinde daha çok siyaset bilimi kurucusu olarak kabul edilen Montesquieu, despotik devlet kavramının yaratıcı değilse de kavramın somut bilgilerle geliştirilmesinde ve yayılmasında en etkili düşünür oldu. Tüm çalışmalarında siyasal rejimler ve iktidar sorunları üzerine yoğunlaşan Kanunların Ruhu eserinin yazarı Montesquieu, despotik hükümeti şöyle tanımlıyor. Bir kişinin kanunsuz kaidesi sadece iradesiyle kaprisine tabi olarak toplumu sindirerek yönettiği hükümet şeklidir. Düşünürün ifadesiyle cumhuriyet erdem ilkesine, monarşiler şeref ilkesine ve despotik devletler ise korkuya dayanmaktadır. Korkunun ve şiddetin temsilcisi hem bilmiyor hem de halkın değerlerini aşağılıyor. Neler demiyor ki? Türkiye kendine din olarak Kemalizmi almış ve başka hiçbir dine hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla dikte ettirmiştir. Türkiye'nin yarının da artık Kemalizme ve Kemalizm benzeri rejimlere, sistemlere yer yoktur. Kemalizmin yeniden kendini üretmesi söz konusu değildir. Bizim için en üst belirleyici İslam'ın etkileridir. Her şey ona göre belirlenir. Bu nedenle şu sözü aslında tüm gerçeği gözler önüne seriyor. İki Ayyaş'ın yaptığı yasa muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek neden reddediliyor? İki Ayyaş dediği kim? Atatürk ve İnönü. Amacı belli. Miting sırasında halka sesleniyor. Yolumuzun ortasında inek oturmuş yolumuzu kapatıyor. Menzile ulaşmamızı engelliyor. İneği yolumuzdan önce lafla usul usul, sonra evvel Allah sizlerin yardımıyla artık nasıl olursa, nasıl denk gelirse kaldıracağız. Erdoğan'ın inekten neyi kastettiği oğlunun nikah davetiyesindeki tarihten belli. 29 Zilkade 1421. Cumhuriyet devrimlerine karşı yetiştirilen bir çevrenin ürünü. Erdoğan harf devrimi olmasaydı Osmanlıca kalsaydı daha iyiydi dedi. Osmanlı'yı idealleştiren Erdoğan tarihimize hayallerinin istediği oranında nitelik veriyor. Dolayısıyla objektif bakamıyor. Romantizm arayışı sürdürüyor. Bilmiyor ki Osmanlı devrinin erken dönem tarihçileri ve şairleri büyük babalarından kalma dilin temizliğini, saflığını, arılığını saklamaya bir dereceye kadar çalıştı. İleriki yıllarda Osmanlı aydınları Arapça kullanılan terimleri, Fars edebiyatındaki sahte yaldızlı parlak sözcükleri, iğreti birleştirmeleri ve düzme tabirleri yazılarında ve hatta gündelik yaşam lisanında kullanmayı zarafet alameti, kendini bilgili gösterme emaresi olarak gördü. Türkçe, Arap ve Fars dilinin boyunduruğu altındaydı. Türk'ün taşrada köylerde saklanan eski, güçlü ve canlı ulusal diline şehirliler burun kıvırır oldu. Bu dili kaba görüyorlardı. Böylece 200 yıl sonra Aşık Paşazade dili aydın Türkler için yabancı bir dil oluvermişti. Keza münevverler arasında Fransız yaşam değerlerinin etkin olmasıyla Türk dili Fransızcanın kuşatması altındaydı. Homojen değil, arabesk bir dil ortaya çıktı. Latin harflerine geçme çalışması Osmanlı döneminde Tanzimat'la başladı. Fakat bir türlü hayata geçirilemedi. Yani 1928'deki harf devriminin kökü Osmanlı'ya uzanır. Temel ise Fransız ihtilalidir. 1789 devriminden önce Fransa sınırları dahilinde insanların %40'ı Fransızca konuşabiliyor, %6'sı Fransızca yazabiliyordu. Devrim Fransızcayı özgürleştirdi. Luther kitabı mukaddesi Almanca'ya çevirdiği zaman sözcükleri halkın yaşayan dilinden alması, halkın dilinden yazı dili yaratmaya çalışması Alman dil birliğinin temelini oluşturdu. Hepsi Latince'nin iktidarını yıktılar. Dil Avrupa'da aydınlanmayla özgürlüğüne kavuştu. Etnoloji, dil bilimi 19. yüzyılda niye doğdu sanıyorsunuz? Bu arayış tek bir uluslaşmaya filan indirgenemez, çok boyutludur. Örneğin Osmanlıca bilimin dili olamıyordu. Münevverler eski terimlerden türetmeler yapmak zorunda kaldılar. Babanzade Naim Bey'in ilmün nefsi gibi. Herkes kendince bir yol bulmaya başladı. Osmanlıca ölüyordu, geleceği yoktu. Oysa Türkçenin yaşayabilir olması lazımdı. Bir başka yanlış ise kitap konusunda. Neymiş, okur yazar azalmış. Sanki çok okur yazar vardı. %93'ünün okuma yazması yoktu. Ayrıca Osmanlıca ile çok az kitap basıldı. Latin alfabesine geçilince kitap basım işlemi arttı. Bunun teknik sebepleri de var. Örneğin Türkçedeki 8 sesli harf Arap harfleriyle 3 harfle ifade edilmeye çalışılıyordu. Tek bir harf Türkçede farklı seslere tekabül edebiliyordu. Basım evlerindeki kitap dizgisi için Arap harflerinde tam 612 tipografik karakter gerekiyordu. Oysa Latin harflerinde büyük küçük harfler ve rakamlar dahil 70 karakter yeterli oluyordu. Özetle dil meselesi basit bir olay değildi. Keşke eski Türkçe devam etseydi demek bu konuda da son dönemin dini söylem ağırlıklı popülizminden başka bir şey değildir. Oysa Osmanlı bizim tarihimiz, niye düşman olalım? Yanlış hata varsa neden söylemeyelim, yazmayalım? Tarihe bakışımızda Erdoğanlar ile farklı yerlerdeyiz ve maalesef Osmanlı onların hayata bakışı yüzünden battı. Ne demek istiyorum? Yıl 1580, yer İstanbul Tophane. Halk veba, deprem gibi felaketlerin nedeni olarak Tophane'deki bilim merkezini gösterdi. Çünkü orada meleklerin bacaklarına bakılıyordu. Padişah halkın tepkisinden korktu. Dar el rasat el cedid el sultani yıkılıp dümdüz edildi. Bu olay kimi tarihçiye göre Osmanlı'nın duraklama dönemine girmesinin miladıydı. Albert Einstein diyor ki, dinsiz bilim topaldır, bilimsiz din ise kör. Ne demek istediğimi? Ve daha doğrusu, bugün Erdoğanların bu kafa yapısıyla Türkiye'yi nerelere sürüklediğini bir örnekle anlatmalıyım. Erdoğan'ın tarihe nasıl geçeceğini göstereyim. Tarih 13 Nisan 2009. Ergenekon'un 12. dalgasında Türkan Saylan'ın evi aranırken Mehmet Haberal, Mustafa Yurtkuran, Ferit Bernay, Erol Banisalı, Osman Metin Öztürk ile Fatih Hilmioğlu gibi rektörler ve akademisyenler gözaltına alındı. Birini, Profesör Doktor Hilmioğlu'nu anlatayım. 2000-2008 arası İnönü Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Hilmioğlu bu süreçte hep hedef yapıldı. Göreve geldiğinde masasında Şeyhin Fakültesi denen Malatya Darende İlahiyat Fakültesi ile ilgili bir YÖK raporu buldu. Fakültede görevli 6 öğretim elemanı fakülte dekanlarını YÖK'e şikayet etmişti. Dekan Süleyman Toprak ilçedeki Nakşibendi Şeyh Osman Hulusi Efendi tarikatıyla irtibat kurmamızı emretti. Kendisi bu tarikatın dergahına uğramadan fakülteye gelmiyor. Raporda tarikatın Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfı aracılığıyla bağış topladığı, bağışların fakülte yerine vakıfa aktarıldığı belirtiliyordu. Üstelik bağış toplanarak yapılan fakülte binaları üniversitenin değildi, bu vakıfa aitti ve vakıf başka bir eğitim kurumu için kullanılmasına da izin vermiyordu. Yetmezmiş gibi Şeyh Hulusi Efendi'nin yeğeni fakülteye genel sekreter yapılmıştı. Hilmioğlu 1993'te açılan fakülteyi 2001'de kapattı. Tarih 17 Nisan 2009. Ergenekon savcıları Profesör Doktor Hilmioğlu'na Darende İlahiyat Fakültesini neden kapattığını sordu. Şüphelinin adresini elde edilen ve 200'den 211'e kadar numaralandırılan Es-Seyyid Osman Efendi Vakfı ile başlayan Ayşe Sıddıka Hanım Yüksek Öğrenim Kız Yurdu ile biten dökümanın yapılan incelemesinde Es-Seyyid Osman Efendi Vakfı'nın kuruluşunun, amaçlarının ve hizmetlerinin anlatıldığı döküman hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta, Darende ilçesinde üniversiteye bağlı İlahiyat Fakültesinin bulunduğunu, bu fakültenin binasının öğrenci yurtları ve lojmanlarının bu vakıfa ait olduğunu, bunun da yönetim açısından bazı sorunlar doğurduğunu, yükün fakültenin merkez kampüse taşınarak kademeli olarak kapatma kararı aldığını, bu vakıf yöneticileriyle yaptığı görüşmede kendilerinin bu konudan rahatsız olduklarını belirttiklerini, şahsının da eğer üniversitenin kullanımında olan binaları üniversiteye devrederlerse kendilerine meslek yüksek okulu açacağını söylediğini, bu dökümanın o vakıfa ait döküman olduğunu söyledi. Hilmioğlu'na bu konuyla ilgili çok soru yöneltildi. Osman Hulusi Efendi vakfı dokunulmazdı. Kenan Evren bile Şeyh Osman Hulusi'yi 20. asrın filozofu ilan etmişti. Darbeci Kenan Paşa'nın yücelttiğine rektör Hilmioğlu nasıl dokunabilirdi? 41. ayrımın sonu, sayfa 391.